from the conference center at Temple
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yapılan bu yayın, İsa Mesih'in Son Zaman Aziz Ayet Kilisesi'nin 181. yarı yıllık genel konferansıdır. Bu yayında kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri arasından seçilmiş olan konuşmacıları ve bölüme eşlik eden Mormon Tabernacle Korosu'nu izleyeceksiniz. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Birinci Başkanlığın ikinci danışmanı Başkan Dieter F. Uchtdorf bu bölümü yönetecek.
Dear brothers and sisters, we
kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 181. yarı yıllık genel konferansının 4. bölümüne bu sabah hoş geldiniz. Dünyanın her tarafından radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla bu konferansa katılan sizlere selamlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu konferansta hazır bulunan genel otoritelere ve genel yardımcı kuruluş başkanlıklarına teşekkür ediyoruz. Bu bölümdeki şarkılar Mac Wilbur yönetiminde, org'da Andrew Unsworth ve Clay Christiansen eşliğinde Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu bölümü sonsuz yaşam yolunda öncülük et bana ilahisini söyleyerek açtı. Ve şimdi bizlere Ey Yüce Yehova bize yol göster ilahisini lütfedecek. İlahiyi söyledikten sonra açılış duası dün 70'ler üyeliği görevinden azledilen yaşlı Paul K. Sibrowski tarafından edilecek. Ondan sonra koro zambakları düşünün ilahisini söyleyecek.
Oh, Our kind and gracious eternal
sonsuz cennetteki babamız, bu sabah toplanıyoruz ki sana teşekkürlerimizi vermek için. Ayrıca teşekkürümüzü senin için veriyoruz. Özellikle sevgili oğlun İsa Mesih için ve onun kefareti için. Bizim ve bütün insanlık için yapmış olduğu için. Başkanımız Thomas Esmanson için minnettarız ve onu çok seviyoruz. Onun danışmanlarını ve bütün havarileri ve bize hizmet eden diğer kurul üyelerini için minnettarız ve onlar için dua ediyoruz her biri için. Özellikle kefaret eden oğlun İsa Mesih için ki böylece bu kefaret sayesinde ve inanç ilkesi sayesinde ve böylelikle tövbe etme ilkesini ve vaftiz ve bize gösterdiğin için, bu dünyada gösterdiğin için vaftiz ilkesi için minnettarız. Ve bütün dünyadaki Müslümanlar için dua ediyoruz. Onların sadakati ve onların sağlığı için minnettarız. Lütfen onları kutsa. Ve onları yardım et ki kutsal ruh yardımıyla o arayanları bulabilsinler. Ve onlar da senin sevgini ve ruhunu hissedebilsinler. Çok minnettarız. Senin için çok minnettarız. Lütfen bu konuşacak olacak, bu bölümde konuşacakları lütfen kutsa. Ve kutsal ruhun gücüyle bunları alabiliriz. Ve her birimiz tek tek bunları senin ruhunla alabilelim. Ve sana çok minnettarız ki senin oğlun için. Dua ediyoruz ki senin nimetlerin bizim üzerimizde olsun. Oğlun İsa Mesih adıyla. Amin.
Thank you for this beautiful.
Bu güzel müzik için teşekkür ediyoruz. Ve bize getirdiğiniz nimetler için size teşekkür ediyoruz. Bu sabahki konuşmacımız birinci başkanlığın birinci danışmanı Başkan Henry B. Eyring olacak. Onun ardından 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Robert D. Hales konuşacak. Ondan sonra 70'ler Başkanlığı'ndan yaşlı Ted R. Callister bize hitap edecek. Başkan Eyring.
I am grateful for this opportunity to speak to you.
Bu Şabat gününde İsa Mesih'in Son Zaman İzler Kilisesi'nin bir genel konferansında sizlere konuşma fırsatım olduğu için minnettarım. Kilisenin her üyesi aynı kutsal göreve sahiptir. Vaftiz olduğumuzda bunu kabul ettik ve bunu yapacağımıza söz verdik. Mormon kitabındaki büyük peygamber Alman'ın sözlerinden Tanrı'ya nasıl birisi olacağımıza dair verdiğimiz sözü öğreniriz. Yas tutanlarla birlikte yas tutmaya, evet ve teselli olmaya ihtiyacı olanları teselli etmeye ve her zaman ve her şeyde ve olabileceğiniz her yerde hatta ölünceye kadar Tanrı'nın tanıkları olarak durmaya hevesliyseniz, böylece Tanrı tarafından fidyeyle kurtarılabilir ve ilk dirilişte dirilecek olanların arasında sayılabilirsiniz. Böylece sonsuz yaşama kavuşabilirsiniz. Bu Tanrı'dan gelen yüce bir görev ve muhteşem bir vaattir. Bugünkü mesajım cesaretlendirici bir mesajdır. Mormon kitabı görevimizi bize açık bir şekilde açıkladığı gibi, aynı zamanda sonsuz hayata giden yolda bizi yukarıya doğru yönlendirir. Birincisi, hayırsever olmaya söz verdik. İkincisi, Tanrı'nın tanıkları olmaya söz verdik. Ve üçüncüsü, sonuna kadar dayanmaya söz verdik. Mormon kitabı ne kadar iyi olduğumuzu ve nasıl daha iyi olabileceğimizi öğrenmemiz için en iyi rehberdir. Hayırsever olmakla başlayalım. Size yakın zamanda olan bazı şeyleri hatırlatacağım. Çoğunuz bir hizmet günü projesine katılmışsınızdır. Dünyanın her yerinde binlerce hizmet günü projeleri organize edilmiştir. Bir kilise meclisindeki aziz kardeşlerimiz ne tür bir hizmeti planlayacaklarını bilmek için dua ettiler. Tanrı'ya kime hizmet edeceklerini, ne tür hizmet vereceklerini ve katılmaları için kimleri davet edeceklerini sordular. Hatta küreklerini ya da su kaplarını unutmamak için dua bile etmiş olabilirler. Özellikle hizmet veren herkesin ve bu hizmeti alan herkesin Tanrı'nın sevgisini hissetmesi için dua ettiler. Bu duaların en azından bir kilise mahallesinde yanıtlandığını biliyorum. 120'den fazla üye yardım etmek için gönüllü oldu. Onlar 3 saat içinde bizim ilçemizde bulunan bir kilisenin bahçesinin şeklini değiştirdiler. Bu zor ama mutlu bir işti. Kilisenin rahipleri minnettar kaldılar. O gün beraber çalışan herkes birlik, beraberliği ve daha büyük bir sevgiyi hissetti. Bazıları otları temizlerken ve çalıları kesip düzeltirken sevinç duyduklarını bile söyledi. Mormon kitabındaki sözler neden böyle hissettiklerini anlamalarına yardımcı olur. Kral Benjamin halkına, insanlara hizmet ettiğiniz zaman yalnızca Tanrınıza hizmet edeceğinizi öğrenin, dedi. Ve Mormon kitabındaki sözleriyle şunu öğretti. İlahi sevgi, Mesih'in saf sevgisidir ve sonsuza dek dayanır. Ve son günde kimde ilahi sevgi varsa onun durumu iyi olacaktır. Siz sözünüzü tuttuğunuz zaman Rab de sözünü tutar. Onun adına başkalarına hizmet ettiğinizde size sevgisini hissetmenize izin verir. Ve zamanı geldiğinde ilahi sevgi hissi kendi tabiatınızın bir parçası olacaktır. Eğer hayatta başkalarına hizmet etmeyi sürdürürseniz, Mormon'un sizin için her şeyin iyi olacağına dair güvencesini yüreğinizde hissedebilirsiniz. Tanrı'ya nasıl hayırsever olacağınıza dair bir söz verdiyseniz, hayatınız boyunca nerede olursanız olun, onun tanıkları olacağınıza da söz verdiniz. Aynı şekilde Mormon kitabı bu sözü tutabilmemiz için bize yardım edebilecek bildiğim en iyi rehberdir. Bir keresinde bir üniversitedeki mezuniyet törenine konuşma yapmak için davet edildim. Üniversitenin başkanı, Başkan Gordon B. Hinckley'nin davet edilmesini istemişti. Ama onun müsait olmadığını öğrendi. Sonunda bu davet bana geldi. 12 Havariler Kurulu'nun yeni bir üyesiydim o zaman. Beni konuşmam için davet eden kişi bir havari olarak sahip olduğum yükümlülükler hakkında birçok şey öğrendikten sonra kaygılanmıştı. Bana telefon açıp görevimin İsa Mesih'in bir tanığı olduğunu şimdi anladım, dedi. Bu kadın kendisinden çok emin bir ses tonuyla bana konuşmamı verirken bu görevi yapamayacağımı söyledi. Üniversitenin her din inançtan olanlara, hatta Tanrı'nın varlığını reddedenlere bile saygı gösterdiğini açıkladı. Arkasından görevinizi burada yapamazsınız diye tekrarladı. Şu an yani kendimi çok duygusal hissediyorum çünkü onunla konuşurken aynı şeyi yaşadım. Aklımda ciddi sorular oluşarak telefonu kapadım. Üniversiteye konuşma sözleşmeme bağlı kalmayacağımı söylemeli miydim? Etkinliğe sadece birkaç hafta kalmıştı. Programda olduğum çoktan duyurulmuştu. Sözleşmemi bozmak kilisenin ismi üzerinde ne tür bir etki bırakabilirdi? Tanrı'nın benden ne yapmamı istediğini bilmek için dua ettim. Yanıt sürpriz bir şekilde geldi. Nefi, Abininadi, Alma, Amulek ve Mosai'nin oğullarının sergilediği örneklerin benim kişiliğimi etkilediğini farkına vardım. Onlar ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarında bile İsa Mesih'in cesur tanıklarıydılar. Bu yüzden yapmam gereken tek seçim hazırlanmaktı. Üniversite hakkında öğrenebileceğim her şeyi bulmaya çalıştım. Konuşacağım gün yaklaştıkça endişem artıyor ve daha çok dua ediyordum. Kızıldeniz'in ortadan yarılması mucizesi gibi bir gazete makalesi buldum. Üniversite kilisenin dünyanın birçok yerinde yaptığı gibi insani yardımlara benzer şeyler yaptığı için onurlandırılmıştı. Ben de bu yüzden konuşmamda muhtaçlara yardım etmek için bizim ve onların yaptığı şeyleri açıkladım. bizim ve onların hizmet ettiği kişilerin hayatlarına gelen nimetlerin kaynağının İsa Mesih olduğunu bildiğimi söyledim. Toplantıdan sonra seyirciler ayakta alkışladılar. Şaşırmıştım. Ama hala biraz endişeliydim. Abinadi'ye ne olduğunu hatırladım. Sadece Alma Abinadi'nin tanıklığını kabul etmişti. Ama o gece büyük resmi bir yemekte üniversite başkanı bana konuşmam sırasında Tanrı'nın sözlerini işittiğini söyledi. Mesih'in bir tanı olarak edindiğim tecrübelerimde böyle mucizevi bir kurtuluşa az rastlanır. Ama Mormon kitabının karakteriniz, gücünüz ve Tanrı'ya tanık olma cesaretiniz üzerinde etkisi kesindir. Bu kitaptaki öğreti ve cesur örnekler sizi kuvvetlendirecek, yol gösterecek ve cesaret verecektir. İsa Mesih'in adını ve sevinirce haberini ilan eden her misyoner, Mormon kitabı ile her gün ziyafet çekerek kusanacaktır. Anne babalar, evlerine ve ailelerindeki her hayata Mormon kitabının sözlerini ve ruhunu getirmek için bir yol aradıkları zaman bir çocuğun kalbine kurtarıcı hakkındaki tanıklığı yerleştirmekte zorlanan anne ve babalara yardım edilecektir. Katıldığım her Rabbin sofrasında ve kilise sınıfında bu mucizelerin gerçekleştiğini görebiliyorum. Konuşmacılar ve öğretmenler kutsal kitaplara, özellikle Mormon kitabına sevgilerini ve olgun anlayışlarını gösterirler. Ve kişisel tanıklıkları şüphesiz yüreklerin derinliklerinden gelir. Gitgide artan bir inançla ders verirler ve güçlü tanıklıklarını paylaşırlar. Gördüğüm kanıtlar gösteriyor ki vaftiz olurken verdiğimiz sözün üçüncü kısmını daha iyi tutuyoruz. Yaşadığımız sürece sonuna kadar dayanacağımıza, Tanrı'nın emirlerini tutacağımıza dair bir anlaşma yaptık. Ölümcül bir kanser teşhisi konulmuş eski bir arkadaşımı hastane odasında ziyaret ettim. Yanımda iki genç kızımı götürdüm. Onları tanımasını beklemiyordum. İçeri girdiğimizde kendi ailesi yatağının başında duruyordu. Bize bakıp gülümsedi. Beraberimizde getirdiğimiz kızlarımızı gördüğü andaki yüz ifadesini hiç unutamam. Yanına yaklaşmaları için onlara eliyle işaret etti. Doğru olarak oturdu. Onları kucakladı ve ailesiyle tanıştırdı. Bu küçük kızların ne kadar harika olduklarından bahsetti. Sanki kraliyet sarayındaki prensesleri tanıtıyordu. Ziyaretimizin kısa süreceğini sanıyordum. Kuşkusuz onun yorgun olacağını düşünmüştüm. Ancak onu izledikçe sanki zaman akıp geçti. Kendisi ışık saçıyordu ve belliydi ki hepimizi çok seviyordu. Sanki zaman durmuşçasına o anın keyfini çıkarıyordu. Hayatının büyük bir bölümünü Rabbin çocuklarına bakmakla geçirmişti. Mormon kitabı kayıtlarından biliyordu ki dirilmiş kurtarıcı küçük çocukları teker teker yanına alıp onları kutsamıştı ve sonra sevinçten ağlamıştı. Ve Rabbin sevgi dolu hizmetinde sonuna kadar dayanabilmek için gereken bu sevinci kendisi oldukça uzun bir süre hissetmişti. Bu aynı mucizeyi sadık bir şekilde verimli hizmet veren bir adamın yatak odasında da gördüm. Onun çok çalıştığı için dinlenmeyi hak ettiğini düşünüyordum. Doktorların ölümcül dedikleri bir hastalık yüzünden uzun ve eziyetli bir tedavi gördüğünü biliyordum. Doktorlar başka bir tedavi ya da umudun kalmadığını söylemişlerdi. Eşi beni evlerindeki bir yatak odasına götürdü. Kendisi özenle toplanmış yatağın üstünde sırt üstü yatıyordu. Yeni ütülenmiş beyaz bir gömleği, bir kravatı ve yeni ayakkabıları vardı, bunları giymişti. Gözlerimdeki şaşkın bakışı görünce sessizce güldü ve şöyle açıkladı. Bana kutsalan verdikten sonra yataktan kalkıp işe gitme çağrısına hazır olmak istiyorum. Belliydi ki büyük bir bağlılıkla birlikte çalıştığı ustasıyla yapacağı görüşmeye hazırdı.
With a master for whom he had worked so faithfully. He was an example of the fully.
O bütün hayatını hizmete adadıktan sonra sık sık tanıştığım Rabbe tamamen dönmüş son zaman azizlerinin bir örneğidir. Onlar ilerlemeye devam ederler. Başkan Marion G. Romney bunu şöyle açıkladı. Rabbe tamamen dönmüş birisinin kalbinde İsa Mesih'in sevindirici haberine ters düşen arzular gerçekten ölmüş ve onların yerini Tanrı'nın emirlerini yerine getirmek isteyen sağlam ve kesin bir kararlılık ile onun sevgisi almıştır. İsa Mesih'in tecrübeli öğrencilerinde bu sağlam kararlılık daha da fazladır. Kızlarımı karşılayan kız kardeş ve yeni ayakkabılarıyla kalkıp Rab için yürüyüşe geçmeye hazır olan adam gibi onlar onun emirlerini sonuna kadar tutarlar. Hepiniz buna tanık oldunuz. Eğer Mormon kitabını tekrar okursanız bunu tekrar görebilirsiniz. Tanrı'nın yaşlı ve kararlı bir hizmetkarının şu kelimelerini okuduğumda yüreğimde hala hayranlık duyuyorum. Çünkü sizlerle konuşmaya çalıştığım şu anda bile bütün bedenim son derece titriyor. Fakat beni destekleyerek sizlere konuşmama izin verdi. Moroni'nin dayanıklılık örneğinden benim aldığım gibi sizler de cesaret alabilirsiniz. O hizmeti sırasında yalnızdı. Yakında hayatının sona ereceğini biliyordu. Ama yine de daha doğmamış insanların hatırı ve can düşmanlarının torunları için ne yazdığını bir dinleyin. Evet, Mesih'e gelin ve onda kusursuzlaşın ve bütün tanrısızlığınızı reddedin. Ve bütün tanrısızlığınızı reddeder ve Tanrı'yı bütün gücünüzle, aklınızla ve kuvvetinizle severseniz o zaman onun lütfu size yeter. Böylece onun lütfuyla Mesih'te kusursuz olabilirsiniz. Moroni bu tanıklığı hayatının ve hizmetinin veda konuşması olarak verdi. Mormon kitabındaki peygamberlerin yaptığı gibi ilahi sevgiyi teşvik etti. Ölmeden önce kurtarıcı hakkındaki tanıklığını yazdı. Moroni, Rab'be tamamen dönmüş Tanrı'nın bir çocuğuydu. Biz de onun gibi kurtarıcının ve onun sevinirce haberinin değişmez ve korkusuz tanıkları olarak ilahi sevgiyle dolu olur ve sonuna kadar dayanmak için kararlı oluruz. Moroni bunun için ne yapmamız gerektiğini öğretti. Rab'be tamamen dönebilmenin ilk adımının iman olduğunu söyledi. Mormon kitabını dua ederek çalışmak, Tanrı Baba'ya, onun sevgili oğluna ve onun sevindirici haberine olan inancımızı artıracaktır. Tanrı'nın eski ve yeni peygamberlerine olan inancınızı artıracaktır. Mormon kitabı sizi Tanrı'ya başka kitaplardan daha çok yaklaştırır. Hayatınızın iyi bir şekilde değişmesini sağlar. Misyoner yoldaşlarımdan birinin yaptığı gibi bir şey yapmanızı teşvik ediyorum. Genç yaşta evden kaçıp daha mutlu olmanın yollarını ararken yanında taşıdığı bir kutuya birisi Mormon kitabı koymuştu. Aradan yıllar geçti. Dünyanın birçok ülkesinde oradan oraya taşındı. Kutuya baktığı bir gün yalnız ve mutsuzdu. Kutu yanında taşıdığı şeylerle doluydu. Kutunun dibinde Mormon kitabını buldu. İçindeki vaadi okudu ve kitabı teste tabi tuttu. Doğru olduğunu biliyordu. O tanıklık hayatını değiştirdi. Hayal edemeyeceği kadar büyük bir mutluluk buldu. Mormon kitabınız, hayatınız boyunca biriktirdiğiniz her şeye duyduğunuz ilgi ve kaygılardan dolayı gözlerinizden uzak bir yerde olabilir. Sizden rica ediyorum ki bu kitabın sayfalarını açıp ondan kana kana için. İçinde Tanrı'nın evine giden tek yol olan İsa Mesih'in sevinirici haberinin tamamı vardır. Sizinle kesin olan tanıklığımı paylaşıyorum ki Tanrı yaşıyor ve dualarınıza cevap verecektir. İsa Mesih dünyanın kurtarıcısıdır. Mormon kitabı onun yaşadığına ve onun dirilmiş ve yaşayan kurtarıcımız olduğuna dair gerçek ve mutlak bir tanıktır. Mormon kitabı İsa Mesih'in değerli ve gerçek tanığıdır. Bu tanıklığı İsa Mesih'in kutsal adıyla sizlerle paylaşıyorum. Amin.
Ahmet, Sabbath morning. bu Sabbath günü sabahında kurtarıcımızın gerçekten yaşadığına dair teşekkürlerimizi sunuyor ve tanıklığımızı veriyoruz. Onun sevindirici haberi peygamber Joseph Smith'in sayesinde iade edildi. Mormon kitabı doğrudur. Bugün yaşayan bir peygamber, Başkan Thomas S. Monson tarafından yönlendiriliyoruz. Hepsinden önemlisi, İsa Mesih'in kefaretine ve bu kaynaktan akan sonsuz nimetlere ilişkin ciddi tanıklığımızı sunuyoruz. Geçen birkaç ay içinde kurtarıcımızın kefaret amacıyla kurban oluşu ve her birimiz için bu sonsuz adağı sunmak üzere kendini nasıl hazırladığı hakkında daha fazla okuma ve öğrenme fırsatım oldu. Onun hazırlanışı ölümlülük öncesi hayatta babasını beklediği ve ona senin istediğin olsun ve görkem sonsuza dek senin olsun dediği zaman başladı. İradesini o andan itibaren başlayıp bugüne dek cennetteki babamızın planını kabul etmek ve uygulamak için kullanır. Kutsal yazılar çocukluğundan beri babasının işini yaptığını ve hizmetinin başlayacağı zamanın gelmesi için Rabb'e umut bağladığını bizlere öğretir. 30 yaşında zor bir kışkırtmaya maruz kaldı. Ama direnmeyi seçti ve "Şeytan, benden uzak dur," dedi. Getsemeni de babasına güvendi ve "Yine de benim değil, senin istediğin olsun," dedi. Ondan sonra günahlarımızdan ötürü acı çekmeye seçti. Hatta açık bir duruşmada küçük düşürüldüğü ve çarmıha gerildiği zaman acılar çekerken, günahlarımızdan ötürü yaralanmaya ve kötülüklerimizden ötürü ezilmeye razı olarak babasını bekledi. Hatta "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye haykırdı. Düşmanlarını affetmesi, annesine bakması ve hayatı ve ölümlü misyonu bitene dek sonuna kadar dayanabilmek için kendi iradesini kullanırken babasına umut bağladı. Cennetteki babanın isteğini yerine getirmeye çalışırken Tanrı'nın oğlunun, onun kutsal peygamberlerinin ve bütün inançlı azizlerin bile neden sınamalardan ve zorluklardan geçtiğini kendi kendime sorup sık sık düşünmüşümdür. Bu özellikle onlar için neden bu kadar zordur? Çocukken hastalıklar geçiren ve yaşamı boyunca zulmedilen Joseph Smith'i düşünüyorum. Kurtarıcı gibi, "Tanrım, neredesin?" diye haykırdı. Yalnız olduğu anda bile iradesini kullanarak Rabb'e umut bağlamış ve cennetteki babanın isteğini yerine getirmiştir. Navudan kovulan ve büyük ovalardan geçen, hastalığa, yokluğa ve hatta ölüme bile katlanmalarına rağmen peygamberi takip edebilmek için iradelerini kullanan ilk atalarımızı düşünüyorum. Neden bu kadar büyük sıkıntılar çektiler? Nereye kadar? Bunun amacı neydi? Bu soruları sorarken yaşamımızın amacının kendi tecrübelerimiz sayesinde büyümek, yetişmek ve güçlendirilmek olduğunun farkına varırız. Bunu nasıl yaparız? Kutsal yazılar sade bir tabirle şu yanıtı verir. Rabb'e umut bağlarız. Sınamalar ve denemeler her birimize verilir. Bu ölümlü zorluklar bizim ve cennetteki babamızın onun oğlunu takip etmek için irademizi kullanıp kullanmayacağımızı görmemizi sağlar. O zaten durumlarımız ne kadar zor olursa olsun, bütün bu şeylerin bizim tecrübe kazanmamız ve iyiliğimiz için olduğunu biliyor. Burada öğrenme fırsatına sahip oluyoruz. Bu zorluklarımızı her zaman anlayacağımız anlamına mı geliyor? Her birimizin bazen "Tanrım, neredesin?" diye sorma sebebi olmuyor mu? Evet. Bir eş öldüğünde diğer eş Tanrı'nın nerede olduğunu merak edecektir. Bir aile maddi zorluklarla karşı karşıya geldiğinde baba Tanrı'nın nerede olduğunu soracaktır. Çocuklar doğru yoldan çıkıp kaybolunca anne ve babalar acılar içinde haykıracaktır. Evet, gözyaşlarımız belki bir gece akar ama sabahla sevinç doğar. Ondan sonra artan inancımızın ve anlayışımızın ilk adımlarında ayağa kalkar ve Rabb'e umut bağlamayı seçerek "Senin istediğin olsun" deriz. O zaman Rabb'e umut bağlamak ne demektir? Kutsal yazılarda umut bağlamak sözü ümit etmek, ummak ve güvenmek diye geçer. Rabb'e umut bağlamak ve güvenmek inancı sabretmeyi, alçak gönüllülüğü, yumuşak başlılığı, sabırlı olmayı, emirleri tutmayı ve sonuna kadar dayanmayı gerektirir. Rabb'e umut bağlamak, inanç tohumunu büyük özenle ve sabırla dikip yetiştirmek demektir. Tanrı'ya, kurtarıcının cennetteki babamıza ettiği dua gibi dua etmek demektir ki o şöyle der: "Senin krallığın gelsin, senin istediğin olsun." Tüm canımızla kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla sunduğumuz dua budur. Rabb'e umut bağlamak, yapmamız gereken her şeyi bilmemiz için yüreklerimizde derinlemesine düşünmek ve kutsal ruhu almak demektir. Ruhtan gelen ilhamlara uyduğumuzda, sıkıntının sabretmeyi yarattığını keşfeder ve mükemmelleştirilinceye kadar sabretmeye devam etmeyi öğreniriz. Rabb'e umut bağlamak, imanda sıkı durmak ve ileri doğru atılmak, parlak, kusursuz bir umuda sahip olmak demektir. Mesih'in erdemlerine yalnızca güvenmek ve bize yardımcı olan onun lütfuyla "Ey Rab, bizim değil, senin isteğin olsun" diyebilmektir. Rab'be umut bağlarken bir gün bütün sıkıntılarımızdan kurtulacağımızı bilerek emirleri sarsılmadan tutarız. Ve biz kendi güvenimizi boşa harcamayız ki bize sıkıntı veren her şey bir arada bizim iyiliğimiz için çalışacaktır. Bu sıkıntılar değişik şekillerde ve ölçülerde karşımıza çıkacaktır. Eyüp'ün yaşadığı tecrübeler nelere katlanabilmemiz gerektiğini bizlere hatırlatır. Eyüp sahip olduğu her şeyi, toprağını, evini ve hayvanlarını, ailesini, itibarını, fiziksel sağlığını, hatta zihinsel sağlığını kaybetti. Ama Rabb'e umut bağladı ve kişisel güçlü tanıklığını paylaştı. Çünkü ben fidye ile kurtarıcımın yaşadığını ve son günde yeryüzüne geleceğini biliyorum. Ve kurtlar vücudumu yiyip yok etse de yine de kendi vücudumla Tanrı'yı göreceğim. Beni öldürse de yine ona güveneceğim. Eyüp'ün, peygamberlerin ve kurtarıcının mükemmel örneklerine rağmen Rabb'e umut bağlamanın hala zor olduğunu düşünebiliriz. Özellikle onun bizim için olan planını ve amaçlarını tamamen anlayamadığımız zamanlarda. Bu anlayış genelde satır üzerine satır ve emir üzerine emir şeklinde verilir. Kendi hayatımda Rabbin benim hazır olmadığımı bildiğinden dolayı bazen dualarıma cevap alamadığımı öğrendim. Rab cevap verdiğinde cevaplar genelde Biraz şuradan, biraz buradan gelir. Çünkü sadece bu kadarına tahammül edebilirim. Ya da bu kadarını yapmak isterim. Çoğu zaman sabırlı olmak için dua ederiz. Ama bunu hemen şimdi isteriz. Genç bir delikanlıyken, Başkan David O. McKay, sevindirici haberin doğruluğuna dair tanıklığının olması için dua etti. Yıllar sonra İskoçya'da misyonunu yaparken bu tanıklık sonunda geldi. Sonra şunu yazdı. İçten bir duanın bir gün bir yerde yanıtlanması bana güven verdi. Rab'den gelen cevapların ne zaman ya da nasıl verileceğini bilemeyiz. Ama cevaplar onun bildiği bir zamanda ve şekilde gelecektir. Bazı cevaplar için öbür dünyayı beklemek zorunda kalabiliriz. Bu ataerkil kutsamalarımızdaki bazı vaatler ve aile bireylerine verilen bazı kutsamalar için doğru olabilir. Rab'den vazgeçmeyelim. Onun nimetleri sonsuzdur, geçici değildir. Rab'be umut bağlamak birçok insanın bize umut bağladığını keşfetmemiz için bize paha biçilmez bir olanak sağlar. Çocuklarımız bizden onlara karşı sabır, sevgi ve anlayış göstermemizi beklerler. Anne ve babalarımız bizden minnettar olmamızı ve şefkat göstermemizi isterler. Erkek ve kız kardeşlerimiz hoşgörülü, merhametli ve bağışlayıcı olmamızı beklerler. Eşlerimiz, kurtarıcının her birimizi sevdiği gibi, bizim de onları aynı şekilde sevmemizi beklerler. Fiziksel acılara dayandıkça, bizleri umut bağlayan pek çok insanın olduğunun farkına daha çok varırız. Hastalara hizmet eden, acizlerin yardımına koşan ve zihinsel ve bedensel hastalara bakan tüm Meryem ve Martalar, tüm iyi Samiriyeliler için sevgi dolu cennetteki babanın ve onun sevgili oğlunun minnettar olduğunu hissediyorum. Mesih'inkine benzer günlük hizmetlerinizde Rab'be umut bağlıyor ve cennetteki babanın isteklerini yerine getiriyorsunuz. Size olan güveni çok açık. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. O sizin fedakarlıklarınızı ve acılarınızı biliyor. Dualarınızı işitiyor. Onun huzuru ve rahatı, onu imanla beklemeye devam ederseniz sizin olacaktır. Rab her birimizi anlayamayacağımız ya da hayal edemeyeceğimiz kadar çok seviyor. Bu yüzden birbirimize ve kendimize daha nazik olalım. Rab'i beklerken onun kefareti sayesinde birer aziz olacağımızı, uysal, yumuşak huylu, alçak gönüllü, sabırlı, sevgi dolu, Rabbin kendisine uygun gördüğü her şeye uymayı istekli, aynı babasına itaat eden bir çocuk gibi olacağımızı hatırlayalım. Kurtarıcımız Getsemani bahçesinde babasına böyle boyun eğmişti. Öğrencilerine, "Benimle uyanık kalın," diye yalvardı. Ama üç kere onların yanına gittiğinde onları uyurken buldu. Bu öğrencilerin dostluğu olmadan ve en sonunda babasının varlığı olmaksızın kurtarıcı her çeşit ağrılara, sıkıntılara ve ayartmalara katlanmayı tercih etti. Onu güçlendirmek için bir melek gönderilse de acı kaseden içmeyi reddetmedi. "Senin istediğin olsun," diyerek babasını bekledi ve alçak gönüllülükle çukurda üzümü tek başına çiğnedi. Bu son günlerdeki 12 havarilerinden biri olarak hayatımız boyunca onunla birlikte uyanık durmamız ve ona umut bağlamamız için dua ediyorum. Bu sebt günü sabahında ben ve sen Getsemani'de yalnız olmadığımız için minnettarım. Bizi koruyan Rab ne uyur ne uyuklar. Onun hem burada hem de perdenin öbür tarafında bulunan melekleri bize destek olmak için etrafımızda dolaşır. Onun şu vaadinin doğru olduğuna dair özel tanıklığımı paylaşmak istiyorum ki, Rabbe umut bağlayanlar taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler, kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, yürür ama yorulmazlar. İmanla ileri doğru atılarak ona umut bağlayalım ki, dualarımızda senin istediğin olsun diyebilelim ve onurumuzla ona geri dönelim. Kurtarıcımızın ve fidye ile kurtaranımızın kutsal adı, hatta İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Yıllar önce benim büyük büyük dedem hayatında ilk defa bir Mormon kitabını eline aldı. Ortasını açtı ve birkaç sayfa okudu. Sonra şunu söyledi. Bu kitap ya Tanrı ya da şeytan tarafına yazılmıştır. Onu kimin yazdığını keşfedeceğim. Sonraki 10 gün içerisinde kitabı 2 kere başından sonuna kadar okudu. Ve sonra şöyle söyledi. Şeytanın bu kitabı yazmış olması mümkün değil. Bu kesinlikle Tanrı'nın gönderdiği bir kitap. Bu Mormon kitabının özelliğidir. İkisinin ortası yoktur. Ya iddia edildiği gibi Tanrı'nın sözüdür ya da tam bir hiledir. Bu kitap sadece ahlaki bir eser ya da dinsel bir yorum ya da ilhamlı yazılardan oluşan bir derleme olduğunu iddia etmez. Her cümlesi, her ayeti, her sayfası ile Tanrı'nın sözü olduğunu iddia eder. Joseph Smith, Tanrı'nın bir meleğinin ona eski Amerika'daki peygamberlerin yazılarını içeren altın levhaları gösterdiğini ve kendisinin bu levhaları ilahi bir güçle tercüme ettiğini beyan etmiştir. Eğer bu hikaye doğruysa, o zaman tıpkı iddia edildiği gibi Mormon kitabı kutsal bir yazıdır. Eğer değilse, sofistike, şeytani bir şakadır. C.S. Lewis, kurtarıcının tanrısallığını kabul etmeyi ya da reddetmeyi seçmek zorunda olan birisinin benzer bir çıkmazlık ile yüz yüze kalmasından bahsettirmiştir ki, bunda da ikisinin ortası yoktur. Ben herhangi birisinin gerçekten saçma şeyler söylemesini engellemeye çalışıyorum ki insanlar onun hakkında sık sık şunu söylerler. İsa'yı büyük bir manevi öğretmen olarak kabul etmeye hazırım ama onun Tanrı olma iddiasını kabul etmiyorum. Bu söylemememiz gereken bir şeydir. Sadece insan olan ve İsa'nın söylediği türdeki şeyleri söyleyen birisi büyük manevi bir öğretmen olamaz. Seçiminizi siz yapmalısınız. Bu adam ya Tanrı'nın oğluydu ve oğludur ya da delinin biridir veya daha da kötü olan bir şeydir. Fakat onun büyük insani öğretmenliği hakkında küçümseyici abuk sabuk şeyler konuşmayalım. Onun niyeti bu değildi. Aynı şekilde Mormon kitabı hakkında da basit bir seçim yapmalıyız. Kitap ya Tanrı'dan ya da şeytandandır. Başka bir seçenek yoktur. Bir an için sizleri bu kitabın gerçek tabiatını belirleyebilmenize yardım edecek bir sınava katılmaya davet ediyorum. Eğer Mormon kitabından şu okuyacağım kutsal yazılar sizi Tanrı'ya mı yoksa şeytana mı daha yakınlaştırıyor diye kendinize sorun. Mesih'in sözleriyle kendinize bir ziyafet çekin. Çünkü işte Mesih'in sözleri sizlere yapmanız gereken her şeyi bildirecektir. Ya da sevgi dolu bir babanın oğullarına söylediği şu sözler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve şimdi oğullarım hatırlayın. Hatırlayın ki temelinizi Tanrı'nın oğlu olan fidye ile kurtarıcımız Mesih'in kayası üzerine kurmalısınız. Ya da bir peygamberin söylediği şu sözler hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesih'e gelin ve onda kusursuzlaşın. Mormon kitabından alınan bu ifadelerin şeytan tarafından yazılması doğru olabilir mi? Kurtarıcı bazı cinleri kovduktan sonra Ferisiler onun cinlerin önderi Baal-Zebul'un gücüyle kovduğunu iddia ettiler. Kurtarıcı varılan bu sonucun saçma olduğunu bildirerek kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev ayakta kalamaz yanıtını verdi. Ardından son noktayı şöyle koydu. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Eğer Mormon kitabından bu okuduğumuz kutsal yazılar kurtarıcıya ibadet etmemizi, onu sevmemizi ve ona hizmet etmemizi öğretiyorsa, ki öyledir, bunlar nasıl şeytandan olabilir? Eğer öyleyse, o kendi içinde bölünmüştür ve kendi egemenliğini yıkmaya çalışmaktadır ki bu durum kurtarıcının var olamayacağını söylediği durumun aynısıdır. Mormon kitabının dürüstçe ve ön yargısız okunması kişinin tıpkı benim büyük büyük dedemin vardığı şu sonuca varmasını sağlayacaktır. Şeytanın bu kitabı yazmış olması mümkün değil. Bu kesinlikle Tanrı'nın gönderdiği bir kitap. Biz İsa Mesih hakkında bize pek çok şey öğreten kutsal kitabı önceden beri sahipsek, o zaman Mormon kitabı neden çok gereklidir? Çünkü bu kiliseler kutsal kitabı farklı yorumlamaktadırlar. Eğer aynı şekilde yorumlasalardı, aynı kilise olurlardı. Bu Rabbin arzuladığı bir durum değildir. Çünkü Havari Pavlus'un bildirdiği gibi, bir Rab, bir iman, bir vaftiz vardır. Bu birlikteliği sağlamak için Rab ilahi bir tanıklık kanunu oluşturdu. Pavlus şunu öğretti. Her şey iki ya da üç tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır. Kutsal kitap, İsa Mesih hakkında bir tanıklıktır. Mormon kitabı ise başka bir tanıklıktır. Neden bu ikinci tanıklık çok önemlidir? Şu örnek yardım edebilir. Bir kağıt üzerinde tek bir noktadan kaç tane düz çizgi geçirebilirsiniz? Cevap sonsuzdur. Bir an o noktanın kutsal kitap olduğunu ve yüzlerce çizginin üzerinden geçtiğini ve bu çizgilerin kutsal kitabın farklı yorumlamaları olduğunu ve her bir yorumun farklı bir kiliseyi temsil ettiğini düşünün. Ancak o kağıtta Mormon kitabını temsil eden ikinci bir nokta olursa ne olur? Bu iki referans noktaları, kutsal kitap ve Mormon kitabı arasında kaç tane çizgi çizebilirsiniz? Sadece bir tane. Bu iki tanıklığın tanıklıkları sonucu Mesih'in öğretilerinin sadece bir yorumu hayatta kalır. Tekrar ve tekrar Mormon kitabı kutsal kitapta öğretilen öğretilerin onaylayıcı, açıklayıcı, birleştirici bir tanıklığıdır ki böylece sadece bir Rab, bir iman, bir vaftiz vardır. Örneğin kurtarıcının Nikodim'e bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez diye söylemesine rağmen bazı insanların kafaları vaftizin kurtuluş için gerekli olup olmadığı konusunda karışmıştır. Ancak Mormon kitabı bu konudaki tüm şüpheleri yok eder ve bütün insanlara tövbe etmelerini ve onun adıyla vaftiz olmalarını yoksa Tanrı'nın krallığında kurtulamayacaklarını buyurur. Kutsal kitap bize kurtarıcımızın, yüce örneğimizin vaftiz olduğu şekli anlatmasına rağmen dünyada bugün vaftizin değişik çeşitleri vardır. O sudan dosdoğru çıktı. O ilk önce suya girmeseydi sudan çıkabilir miydi? Bu konuda bir sorun olmasın diye Mormon kitabı vaftizin uygun şekilde nasıl yapılacağı öğretisine şu net ifadeyle açıklık getirir. Ve ondan sonra da onları tamamen suya batıracaksınız. İnsanlığın varoluşundan itibaren 4000 yıldan daha uzun bir süredir kutsal kitabın tek başına Tanrı'nın kurduğu vahiy düzenine ilişkin bir tanık olmasına rağmen çoğu insan vahiylerin kutsal kitap ile bittiğine inanır. Fakat bunun gibi bir yanlış öğreti diğer domino taşlarının düşmesine neden olan domino taşlarına benzer ya da bu durumda doğru öğretilerin düşmesine sebep olur. Vahiylerin bittiği inancı Tanrı'nın dün, bugün ve sonsuza dek aynı olduğu öğretisinin çöküşüdür. Amos tarafından öğretilen gerçek şu ki, egemen Rab, kulu, peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. Öğretisinin çökmesine neden olur. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz öğretisinin ve böylece her yaştan herkese konuştuğu öğretisinin çökmesine sebep olur. Çok şükür ki Mormon kitabı kutsal kitapta gördüğümüz sürekli vahiyin doğruluğunu yeniden göklere çıkartır. Ve Tanrı'nın vahiylerini inkar eden ve onların bittiğini ve artık başka vahiylerin, başka peygamberliklerin olmadığını söyleyen sizlere tekrar hitap ediyorum. Biz Tanrı'nın dün, bugün ve sonsuza dek aynı olduğunu okumuyor muyuz? Öğretileri, tasdikleme ve açıklama listesi uzadıkça uzar. Ancak Mormon kitabındaki hiçbir şey, İsa Mesih'in kefaretinden bahsettiği kadar güçlü veya etkili değildir. Her mücadeleniz için iyileştirici, üstün güce sahip kurtarıcının sizin günahlarınızın altına indiğini ve onun kefaretine ilişkin merhametin uzandığı yerin dışına hiçbir günahın, hiçbir ölümcül durumun çıkamayacağına dair ruhlarınızda inkar edilemeyecek bir tanıklıkla donatılmak ister misiniz? O zaman Mormon kitabını okuyun. Size öğretecek ve tanıklık edecektir ki Mesih'in kefareti sonsuzdur. Çünkü insanlığın bildiği tüm ölümlü zayıflıkların etrafını sarar, çevreler ve aşar. Bu nedenle Peygamber Mormon şunu beyan etti. Mesih'in kefareti sayesinde umut edeceksiniz. Şaşmamalı ki Mormon kitabı cesurca şunu beyan eder. Ve eğer Mesih'e inanırsanız bu sözlere de inanırsınız. Çünkü bunlar Mesih'in sözleridir. Kutsal kitap ile birlikte Mormon kitabı Mesih'in öğretileri ve onun tanrısallığının vazgeçilmez bir tanıklığıdır. Kutsal kitap ile birlikte bütün insanların iyilik etmeleri gerektiğini öğretir. Ve kutsal kitap ile birlikte bizi bir Rab, bir iman, bir vaftiz öğretisine getirir. İşte bu yüzden Mormon kitabı hayatımızda hayati bir önem taşır. Birkaç yıl önce Kanada, Toronto'daki toplantılarımızdan birine katıldım. 14 yaşındaki bir kız konuşmacıydı. Okuldaki arkadaşlarından biriyle din hakkında konuştuklarından bahsetti. Arkadaşı ona hangi dine bağlısın diye sormuş. Kız da İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi ya da Mormonlar diye cevap vermiş. Arkadaşı, ben o kiliseyi biliyorum ve doğru olmadığını biliyorum diye cevap vermiş. Nereden biliyorsun diye yanıt gelmiş. Çünkü araştırdım demiş arkadaşı. Mormon kitabını okudun mu? Hayır, okumadım diye cevap vermiş. Sonra bu sevimli genç kız şu yanıtı vermiş. Demek ki benim kilisemi araştırmamışsın. Çünkü ben Mormon kitabının her sayfasını okudum ve onun doğru olduğunu biliyorum. Ben de Mormon kitabının her sayfasını tekrar tekrar okudum ve büyük büyük dedem gibi sizinle ciddi tanıklığımı paylaşıyorum ki bu kitap Tanrı tarafından gönderilmiştir. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
The choir and congregation will now join in singing "We Thank Thee, O God, for a Prophet." Following the singing, we will be pleased to hear from Sister Elena Stalton, Young Women General President. She will be followed by Elder
İlahi'den sonra Genç Kadınlar Genel Başkanı kız kardeş Elena Stalton'ı dinlemekten zevk duyacağız. Ardından 12 Haberler Kurulu'ndan yaşlı M. Russell Ballard konuşacak. Ondan sonra koro, gitmemi istediğin her yere gideceğim ilahisini söyleyecek.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
No words describe the sacred occasion.
Babanın kız çocuğunu ilk kez kollarında tuttuğu o kutsal anı hiçbir kelime ifade edemez. Bu yıl ilk kez baba olan üç oğlumuzun kız çocukları oldu. Sert, güçlü, rugby oynayan oğlumuz Can, o kollarında ilk kız bebeğiyle gördüğümde oğlum kızına saygılı bir şekilde şefkatle baktı ve sonra nasıl bir kız çocuğu yetiştirebilirim diyen bir ifadeyle bana baktı. Bu sabah oğullarımıza ve tüm babalara konuşmak istiyorum. Bir baba günümüzde gitgide artan zehirli bir dünyada mutlu, iyi huylu bir kız çocuğunu nasıl yetiştirebilir? Bunun cevabı Rabbin peygamberleri tarafından verilmiştir. Basit ama doğru bir cevaptır. Bir babanın kızı için yapabileceği en önemli şey kızının annesini sevmektir. Onun annesini sevdiğiniz şekilde kızınıza şefkati, sadakati, saygıyı, merhameti ve bağlılığı öğretirsiniz. Kızınız sizin örnek davranışlarınızdan, genç delikanlılardan ne bekleneceğini ve gelecekteki eşinde ne tür özellikler arayacağını öğrenecektir. Kızınıza eşinizi sevdiğinizi ve ona saygı gösterdiğinizi öyle gösterin ki kızınız da onu sevecek ve onurlandıracak birisiyle evlensin. Örnek davranışlarınız kızınıza kadın olmanın değerini öğretecektir. Kızınıza onu seven cennetteki babanızın bir kız olduğunu öğretirsiniz. Kızınızın annesini o kadar çok sevin ki evliliğiniz göksel olsun. Ömür boyu ve tüm sonsuzluk için yapılan bir tapınak evliliği en büyük gayretlerinize ve önemli önceliklerinize değerdir. Nefi, tapınağın yapımını tamamladıktan sonra ve mutlu bir şekilde yaşadık dedi. Mutluluk yolu tapınakta bulunur. Bu anlaşmalara bağlı kalmaktır. Anlaşmalarınızı ya da eşinize ve ailenize olan bağlılığınızı riske atacak hiçbir etkinin hayatınıza ya da evinize girmesine izin vermeyin. Genç kadınlar grubundaki kızınıza Tanrı'nın bir kızı olduğunu, tapınan ve tapınak evliliğinin nimetlerini alabilmek için erdemli ve layık kalmasının önemini anlamasına yardım ediyoruz. Kızınıza kutsal anlaşmalar yapmanın ve onlara bağlı kalmanın önemini öğretiyoruz. Kızınıza kendisinin şimdiden bu şeylere bağlı olmasını öğretiyoruz ki kızınız tapınağa girmeye her zaman layık olabilsin ve hiçbir şey onu bu hedeften geciktirmesin, uzaklaştırmasın ya da men etmesin. Babası olarak sergilediğiniz örnek bizim söyleyeceğimiz sözlerden çok daha etkilidir. Genç kadınlar babalarını düşünürler. Çoğu en büyük arzularının aileleriyle birlikte sonsuza dek beraber olmak olduğunu söyler. Tapınağa giderken ya da tapınakta evlenirken onlarla beraber olmanızı isterler. Kızınıza yakın olun ve onun tapınak nimetleri için hazırlanması ve buna layık kalmasına yardım edin. 12 yaşına geldiğinde atalarınız ve diğer kişilerin adına vaftiz olması için kızınızı tapınağa sık sık götürün. O bu anıları her zaman sevgiyle hatırlayacaktır. Bugünün popüler kültürü bir ata ve baba olan sonsuz rolünüzü sarsmaya ve küçük düşürmeye ve en önemli sorumluluklarınızı azaltmaya çalışır. Bunlar sizlere ilahi plan doğrultusunda verildi. Ve baba olarak sizler sevgi ve doğrulukla ailelerinize başkanlık etmek ve ailelerinizin geçimi ve korunması için gerekli olan şeyleri sağlamakla sorumlusunuz. Babalar, doğanız gereği sizler evlerinizin, eşlerinizin ve çocuklarınızın koruyucularısınız. Günümüzde birisinin ailesini kötülüklere karşı koruyup onların akıllarını ve ruhlarını zorla etkilemesini engellemek kolay bir şey değildir. Bu etkiler eve serbestçe girebilmektedir. Şeytan oldukça akıllıdır. Kapıyı kırmasına gerek yoktur. Babalar, erdemin koruyucuları olmalısınız. Rahipliğe sahip birisi erdemlidir. Erdemli davranış, pak düşünceler ve temiz hareketler demektir. Erdem tanrısallığın bir niteliğidir. Kutsallığa benzer. Genç kadınların değerleri erdemin değerini içeren mesihsel özelliklerdir. Erdeme dönüşte dünyaya öncülük etmek için şimdi sizi bize katılmanız için çağırıyoruz. Bunu başarabilmek için Tanrı'nın kutsal rahipliğine sahip birisiyle özdeş olmayan, kötü şeyleri hayatlarınızdan silerek erdemli ve kutsal olmaya çalışmalısınız. Erdemli düşünceler zihninizi durmadan süslesin. Böylece kendinize duyduğunuz güven, Tanrı'nın huzurunda güçlenecek ve kutsal ruh devamlı sizin yoldaşınız olacaktır. Bu yüzden eğlence medyasında ya da basında baktığınız şeylere dikkat edin. Kişisel erdeminiz kızlarınıza ve aynı zamanda oğullarınıza doğru gücü ve manevi cesareti anlamalarında model olacaktır. Yaşamınızda, evinizde ve çocuklarınızın yaşamlarında erdemin koruyucusu olarak eşinize ve kızlarınıza gerçek sevginin gerçekten ne olduğunu gösteriyorsunuz. Kişisel paklarınız size güç verecek. Siz koruyucu kelimesinin legal anlamından daha fazlasıyla kızınızın koruyucususunuz. Kızınızın yaşamının bir parçası olun. Onun başarısı ve mutluluğu için olan standartlarınızı, beklentilerinizi, umutlarınızı ve rüyalarınızı bilmesine izin verin. Onunla görüşün. Arkadaşlarını ve zamanı geldiğinde erkek arkadaşlarını tanıyın. Eğitimin önemini anlamalarına yardımcı olun. Sadelik ilkesinin korunma amaçlı olduğu anlamalarına yardımcı olun. Ruhu davet eden ve onun ilahi kimliğine uygun müzik ve medyayı seçmelerine yardımcı olun. Yaşamında aktif bir rol oynayın. Ve eğer ergenlik yıllarında erkek arkadaşlığıyla çıktığında eve zamanında gelmezse gidip onu getirin. Direnecek ve size sosyal hayatını mahvettiğinizi söyleyecektir. Ama içinden sizin onu sevdiğinizi ve onun koruyucusu olacak kadar önemsediğinizi bilecektir. Siz sıradan bir insan değilsiniz. Ölümlülük öncesi yaşamda gösterdiğiniz cesaretinizden dolayı lider olma ve rahiplik gücüne sahip olma hakkını kazandınız. Orada çok büyük inanç ve iyi işler sergilediniz ve şimdi aynısını yapmak için buradasınız. Rahipliğiniz sizin ayrı tutulmanızı sağlar. Bir iki hafta içinde üç oğlumuz kız bebeklerine birer isim ve kutsama vermiş olacaklar. Bu kutsamaların babalarından alacakları nice rahiplik kutsamalarından ilki olmasını umuyorum. Çünkü yetişecekleri dünyada onların bu kutsamalara ihtiyacı olacak. Kızınız rahipliğe değer verecek ve gelecekteki evinde ve ailesinde bunu istediğini kalbine işleyecek. Her zaman hatırlayın ki rahipliğin hakları cennetin güçleriyle ayrılmayacak bir şekilde birbirine bağlıdır. Ve sadece doğruluk ilkeleri sayesinde kontrol edilebilir. Babalar, sizler kızınızın kahramanlarısınız. Babam benim kahramanımdı. Her akşam evimizin önünde merdivenlerde onun işten gelmesini beklerdim. Beni kucağına alırdı ve döndürürdü ve kocaman ayaklarının üzerine basmama izin verdi. Ve sonra benimle beraber dans ederek eve girerdik. Onun her adımını izleme görevini sevmiştim. Hala seviyorum. Tanıklığınız kızlarınız üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Babamın bir tanıklığı olduğunu biliyordum. Rabbi sevdiğini biliyordum. Ve babam Rabbi sevdiğinden dolayı ben de onu sevdim. Dullar için kaygı duyduğunu biliyordum. Çünkü dul komşumuzun evini boyamak için yıllık iznini kullanmıştı. Bunun ailemizin şimdiye kadar geçirdiği en güzel tatil olduğunu düşündüm. Çünkü babam bana nasıl boya yapılacağını öğretmişti. Eğer kızınızla birlikte zaman geçirmek için fırsat bulmaya çalışır ve onunla tanıklığınızı paylaşırsanız, onun gelecekteki yaşamını kutsamış olacaksınız. Mormon kitabında Abish, babasının gördüğü olağanüstü bir görümden dolayı ve bunu kendisiyle paylaştığı için doğru yolu buldu. Uzun yıllar boyunca Abish kalbinde bu tanıklığı sakladı ve çok kötü bir toplumda doğru bir hayat sürdü. Ardından onun artık sessiz kalamayacağı an gelip çarpmıştı. Ve tanıklığını ve kralın sarayında şahit olduğu mucizeleri paylaşmak için evden eve dolaştı. Abish'in değişim ve tanıklık gücü tüm toplumu değiştirmekte etkiliydi. Onun tanıklığını duyan insanlar Rab'be döndüler ve doğru yolu asla bırakmadılar. Ve onların oğulları genç savaşçılar oldular. Bir ilahinin dediği gibi, ey Tanrı'nın adamları, ayağa kalkın. Bu Tanrı'nın kutsal rahipliğine sahip sizlere bir çağrıdır. Dilerim Komutan Moroni'nin hakkında söylenenler sizin için de söylenir. O, güçlü ve kuvvetli bir adamdı. Mükemmel anlayışa sahip bir insandı. Mesih'e sarsılmaz bir inançla bağlıydı. Yaşamış olan, yaşamakta olan, yaşayacak olan bütün insanlar her zaman Moronay gibi olsalardı, işte cehennemin gücünün ta kendisi sonsuza dek sarsılmış olurdu. Şeytanın insan çocuklarının yüreği üzerinde hiçbir zaman gücü olamazdı. erkek kardeşler, babalar, genç delikanlılar, içinizdeki asalete sadık kalın. Öyleyse bir kızı nasıl yetiştirirsiniz? Annesini sevin, ailenizi tapınağa yönlendirin. Erdem'in koruyucuları olun ve rahibinizi yüceltin. Babalar, cennetteki babanın asil kızları sizlere emanet edildi. Onlar erdemli ve seçilmiş kızlardır. Onlara göz kulak olmanız, onları güçlendirmeniz, onlara erdemli davranışları göstermeniz ve kurtarıcının adımlarını izlemelerini öğretmeniz benim temennimdir. Çünkü kurtarıcı yaşıyor. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful.
Gerçekten sen yanımızda olduğun için Robert Hales çok minnettarız. Geçen Nisan Genel Konferansından bu yana aklın durmadan bir ismin önemi konusuna odaklandı. Bu geçtiğimiz birkaç ay içinde bazı torunlarımızın çocukları dünyaya gelerek ailelerimize katıldı. Benim takip edemediğim kadar çok hızlı bir şekilde doğsalar bile hepsi ailemize hoş bir eklentidir. Her birine onları başkalarından ayırt edecek, hayatları boyunca anılacak ve ebeveynleri tarafından seçilmiş özel bir isim verildi. Bu her aile ve aynı zamanda dünyanın her dini için doğrudur. Rabbi İsa Mesih, bu son zamanlarda kilisesine açık bir biçimde isim koymasının ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Öğreti ve Anlaşmalar kitabının 115. bölümünde kilisenin ismini koyan bizzat kendisiydi. Bu nedenle benim kilisem bu son günlerde İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi olarak adlandırılacaktır. Ve Kral Benjamin, Mormon kitabı zamanında halkına şöyle öğretti. Tanrı ile anlaşma yapan herkesin Mesih'in adını üzerine almasını ve sizlerin hayatınızın sonuna kadar itaatkar olmanızı dilerim. Ve şunu hatırlamanızı diliyorum ki, size vereceğimi söylediğim bu ad, yasalara karşı gelmediğiniz sürece hiç silinmeyecek bir addır. Bu yüzden yasaları çiğnemekten sakının ki bu ad yüreklerinizden silinmesin. Vaftiz sularında Mesih'in adını üzerimize alırız. Her hafta Rabbin sofrasına iştirak ederek onun ismini üzerimize alacağımıza istekli olduğumuzu gösterir ve onu her zaman hatırlayacağımıza söz vererek bu vaftizin etkisini yeniliriz. Tanrı'nın sevgili ve biricik oğlunun ismini üzerimize aldığımız için ne kadar kutsandığımızın farkında mıyız? Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor muyuz? İnsanlar göklerin altında sadece kurtarıcının ismiyle kurtulabilir. Hatırlayacağınız gibi Başkan Boyd K. Packer geçen Nisan ayı konferansında kilisenin isminin öneminden söz etti. O, vahiye itaat ederek kendimizi Mormon kilisesinden ziyade İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi olarak adlandırırız diye açıklamada bulundu. Kilisenin tam adı çok önemli olduğundan kutsal yazılardaki vahiyleri Birinci Başkanlığın 1982 ve 2001'de yazdığı mektuplarda geçen talimatları ve kilisenin Rab İsa Mesih'in adıyla bilinmesini bütün dünyada savunmak ve öğretmek için kilisenin üyelendirin cesaretlendiren diğer havarilerin sözlerini tekrarlıyorum. Bu isim, Rabbin bizi son günde çağıracağı isimdir. Bu isim, onun kilisesinin bütün diğer kiliselerden ayırt edileceği isimdir. Kurtarıcının onun geri getirilmiş kilisesinin neden bu kadar uzun bir isim verdiğini çok düşündüm. Uzun gözükebilir ama bunu bir kilisenin tanımlanması olarak düşünürsek, birdenbire mükemmelce kısa, samimi ve anlaşılır olduğunu görürüz. Bir tanımlama nasıl bu kadar doğrudan ve açık olabilir ve aynı zamanda bunun gibi birkaç kelimeyle anlatılabilir? Her kelimesi açıklayıcı ve gereklidir. İngilizce'deki the kelimesi geri getirilmiş kiliseyi dünyadaki diğer dinlerden eşsiz kılar. İsa Mesih'in kilisesi kelimeleri onun kilisesi olduğunu beyan eder. Mormon kitabında İsa şöyle öğretti: ve nasıl olur da benim adımı taşımayan benim kilisem olur? Çünkü eğer bir kilise Musa'nın adıyla anılırsa, o zaman Musa'nın kilisesi olur. Ya da eğer bir adamın adıyla, mesela Mormon gibi anılırsa, o zaman bir adamın kilisesi olur. Ama benim adımla anılırsa, o zaman benim kilisemdir. Eğer onlar benim sevindirici haberim üzerine kurulmuşlarsa, son zaman İsa Mesih'in ölümlü hizmeti sırasında kurduğu kilisesinin bu son zamanlarda geri getirilmiş kiliseyle aynı olduğunu açıklar. Biliyoruz ki doğru yoldan çıkıldığı ya da inançtan sapıldığı için onun gerçek ve eksiksiz kilisesinin bizim zamanımızda restore edilmesi gerekiyordu. Azizler demek, üyelerin onun izinden gitmesi ve onun istediklerini yerine getirmeye gayret etmesi ve onun emirlerini tutması ve yeniden onun ve cennetteki babamızın huzurunda yaşamaya hazırlanması demektir. Aziz kelimesi açıkça Mesih'in izinden gitmek için anlaşma yaparak hayatlarını kutsal hale getirmeye çalışanları kasteder. Kurtarıcının kilisesine verdiği bu isim bize aynen kim olduğumuzu ve neye inandığımızı anlatır. Biz İsa Mesih'in bütün insanlığın kurtarıcısı ve fidye ile kurtaranı olduğuna inanırız. O, günahlarından tövbe edecek herkes için kefareti gerçekleştirdi ve ölümün zincirlerini kırdı ve ölümden dirilişi sağladı. Biz İsa Mesih'i takip ediyoruz. Ve Kral Benyamin'in halkına söylediği gibi, ben de bugün aynı sözleri hepimiz için yeniden teyit ediyorum. Onun adını her zaman yüreklerinizde yazılı tutup hazırlamanızı dilerim. Bizlerden her zaman ve her şeyde ve her yerde onun tanıkları olarak durmanız istenmektedir. Bu kısmen bizim kimin kilisesine, yani İsa Mesih'in kilisesine bağlı olduğumuzu ve kimi takip ettiğimizi başkalarına bildirmeyi arzu etmemiz gerektiği anlamına gelir. Bunu tabii ki sevgi ve tanıklık ruhuyla yapmak isteriz. Kurtarıcının izinden giderken onun kilisesinin üyeleri olduğumuzu sade ve açık bir şekilde ama alçak gönüllülükle beyan ederek gitmeniz. Biz onun izinden son zaman azizleri, son zaman öğrenci olarak gideriz. İnsanlara ve kuruluşlara çoğu zaman başka tarafından takma isimler verilir. Takma isim bir ismin kısaltılmış şekli olabilir. Ya da bir olaydan ya da herhangi bir fiziksel veya başka bir özellikten esinlenmiş olabilir. Takma isimler gerçek isimler gibi aynı itibarı veya önemi taşımasa da uygun bir şekilde de kullanılabilir. Hem eski hem de modern zamanlarda Rabbin kilisesine takma isimler verildi. Yeni anlaşma zamandaki azizlere Mesihçiler denildi. Çünkü İsa Mesih'e inandıklarını ilan ettiler. O isim ilk başta karşıt olanlar tarafından aşağılayıcı bir şekilde kullanılmıştı. Ama şimdi saygıdeğer bir isim olarak kullanılıyor. Bugün Mesihçi bir kilise olarak anılmaktan onur duyuyoruz. İsa Mesih hakkında başka bir tanıklık olan Mormon kitabına inandığımız için üyelerimize Mormonlar denilmektedir. Başkaları Mormon kelimesini daha geniş çapta kullanıp kiliseyi terk eden değişik grupları da dahil ederler. Böyle bir kullanım sadece karışıklığa yol açar. Toplumların bizi çok eşli kimselerle ya da diğer aşırı tutucu gruplarla karıştırmaması için Mormon kelimesini yanlış bir şekilde kullanmamaya gayret eden medya çalışanlarına çok minnettarız. Açıkça belirtmek isterim ki kendilerini aşırı tutan tutucu Mormonlar diyen ya da ismimizin diğer türevlerini kullanan gruplar dahil çok eşli grupların hiçbirinin İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesi herhangi bir ilişkisi yoktur. Mormon kilisenin tam ve doğru ismi değildir. Bu isim aslında zulüm gördüğümüz ilk yıllarda bizi eziyet çektiren karşıtlarımız tarafından verilmesine rağmen kuruluşumuz için değil de üyelere mahsus uygun bir takma isimdir. Mormon isminden vazgeçmemiz gerekmiyor. Ama yeri geldiğinde kilisenin kendi ve doğru ismini vurgulamaya devam etmeliyiz. Diğer bir deyişle, Mormon kilisesi teriminden uzak durmalı ve kullanılmasını teşvik etmemeliyiz. Yıllar boyunca dünyanın birçok yerinde görevimi yaparken, Mormon kilisesine üye olup olmadığım defalarca soruldu. Cevabım hep, ben İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nin üyesiyim oldu. Eski çağlarda Amerikan kıtasında yaşayan bir peygamber, Villiden ardından gelen ve İsa Mesih hakkında başka bir tanıklık olan Mormon kitabına inandığım için bize bazen Mormonlar derler. Her seferinde bu cevabım hoşça karşılandı. Aslında benim bu son zamanlardaki sevindirici haberin tamamının geri getirilmesini açıklamam için birçok fırsat bulmama neden oldu. Kardeşlerim, Rabbin yapmamız gerektiğini beyan ettiği gibi kilisenin tam ismini kullanarak açıkça cevap verdiğimizin ne tür bir etki yaratabileceğimizi bir düşünün. Eğer kilisenin tam ismini hemen söyleyemiyorsanız, en azından ben İsa Mesih'in kilisesine bağlıyım deyin ve daha sonra son zaman azizler kısmını açıklayın. Bazı kişilerin Mormon.org ve kilisenin başlattığı diğer medya kampanyaları hakkında sorular olabilir. Dediğim gibi, üyeleri genel olarak Mormonlar demek bazen uygundur. Pratik nedenle bizim inancımızdan olmayanlar bizi bu terimi araştırarak bulmaya çalışırlar. Ancak Mormon.org'u açtığınızda kilisenin doğru ismi ana sayfada açıklanmaktadır ve her ek sayfada da gözükür. İnsanların kilisenin tam ismini yazarak bizi bulmaya çalışmalarını ya da internet sitemize girmelerini beklemek pratik değildir. Bu pratiklik devam ederken, üyeler mümkün olduğu zamanlarda kilisenin tam adını kullanmaktan vazgeçmemelidirler. Kendi ailelerimizde, kilise aktivitelerimizde ve günlük etkileşimlerimizde İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nin Rabbin kendisinin bizim böyle bilinmemizi buyurduğu ismi açıkça belirtmeyi alışkanlık edelim. Kısa süre önceki bir kamuoyu yoklaması gösterdi ki, birçok insan hala Mormon kelimesinin bizim kilisemizin üyelerini kastettiğini bilmiyorlar. Ve büyük bir çoğunluk hala Mormonların Mesihçi olduğundan emin değiller. Bizim dünya çapındaki fırtınalar, depremler, seller ve kıtlıklar sonra yaptığımız Yardım Eli adlı hizmetimiz hakkında okuduklarında bile, bizim yardımsever çabalarımızı bir Mesihçi kurum olarak bağdaştırmıyorlar. Kuşkusuz kendimizi İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin üyeleri olarak tanıtsaydık, onların bizim kurtarıcıya inanıp onu takip ettiğimizi anlamaları daha kolay olurdu. Bu şekilde Mormon ismini duyanlar, bu kelimeyi bize vahiy edilen ismimizle ve İsa Mesih'in izinden gelen, giden insanlar olarak bağdaştıracaklardır. Birinci Başkanlığın 23 Şubat 2001'deki mektubunda rica ettiği gibi, vahiy ile gönderilen İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi isminin kullanımı, kurtarıcının ismini tüm dünyaya beyan etme sorumluluğumuzu gitgide daha önemli yapmıştır. Bu nedenle kiliseden bahsederken, mümkün olan her yerde kilisenin tam adını kullanmamızı istiyoruz. 1948'deki Ekim ayı genel konferansında Başkan George Albertson'a şöyle dedi: "Kardeşlerim, bugün bu toplantıdan ayrıldığınızda dünyanın başka dini gruplarıyla arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Ama şunu hatırlayın ki dünyada ilahi bir emirle Rabbimiz İsa Mesih'in adını taşıyan sadece bir kilise vardır." Kardeşlerim, dilerim bugün konferanstan ayrılırken bu öğüdü hatırlarız. Ona ilişkin tanıklığımızı duyulsun ve ona karşı duyduğumuz sevgi her zaman yüreklerimizde olsun. Bunu alçak gönüllülükle söylüyorum. Onun adıyla, Rab İsa Mesih'in adıyla. Amin.
We express appreciation to those.
Bu sabah bize konuşmuş olanlara ve sağlamış oldukları güzel müzik için Tabernacle Korosu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'ı dinleme ayrıcalığına sahip olacağız. Başkan Manson'ın sözlerinin ardından koro Mesih'e inanıyorum ilahisini söyleyecek. Ondan sonra kapanış duası 70'lerden yaşlı James B. Martino tarafından edilecek ve bu konferansın son bölümü bugün öğleden sonra saat 2'de başlayacak.
My beloved brothers and sisters.
Sevgili kardeşlerim. Bu sabah güzel mesajlar dinledik. Katılan herkese saygılarımı sunuyorum. Özellikle kendisini daha iyi hisseden yaşlı Robert D. Hales tekrar bizimle beraber olduğu için çok mutluyuz. Bob, seni seviyoruz. Bana bu sabah size ne söylemek istediğimi düşünürken, uygun olduğunu ve yerinde olacağını gördüğüm bazı düşünceleri ve hisleri sizinle paylaşmam gerektiğini hissettim. Bunları paylaşırken Tanrı'nın beni yönlendirmesi için dua ediyorum. Bu dünyada şu ana kadar 84 yıl geçirdim. Başka bir bakış açısı vermek gerekirse, New York'tan Paris'e tek motorlu, tek koltuklu bir uçakla ilk defa tek başına durmadan uçmuş Charles Lindbergh'le aynı yılda doğdum. O günden bugüne 84 yıl boyunca birçok şey değişti. İnsanın Ay'a çıkmasından bu yana yıllar geçti. Öyle ki dünün bilim kurgusu bugün gerçek oldu. Ve bu gerçeklik günümüzdeki teknoloji sayesinde çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ve buna zar zor ayak uydurabiliyoruz. Uydurabilirsek. Eski çevirmeli telefonları ve manuel daktiloları hatırlayan bizler için bugünün teknolojisi sadece harika olmaktan daha da öte bir şey. Hızlı şekilde değişen diğer bir şey de toplumun ahlaki ölçüleridir. Geçmişte uygunsuz ve ahlaksız görünen davranışlar şimdi sadece hoş görülmekle kalmıyor, hem de çoğu kişi tarafından kabul ediliyor. Geçenlerde Wall Street Journal'da Britanya'nın baş hahamı Jonathan Sachs'ın yazdığı bir makaleyi okudum. Bazı şeylerin arasında şunu da yazmıştı. Bundan alıntı yapıyorum. Hemen hemen batıdaki bütün toplumlarda, 60'lı yıllarda, geleneksel kendine hakim olma etiklerinin hepsinden vazgeçilişi simgeleyen ahlaki bir devrim oldu. Beatles'ın söylediği gibi, İhtiyacınız olan tek şey sevgidir. Yahudi, Mesihçi ahlak kuralları unutuldu. Onun yerini şu atasözü aldı. İşine geleni yap. 10 emir, yaratıcı 10 tavsiye diye yeniden yazıldı. Haham Sachs, üzüntü duyarak şöyle devam ediyor. Ahlaki sermayemizi, finansal sermayemizi harcadığımız gibi aynı şekilde dikkatsizce boşa harcıyoruz. Dünyanın büyük bir kısmında insanlar dinin geçmişte kaldığına inanıyor. Siz buna layıksınız. Onun için satın alın, paranızı harcayın, giyinin, kuşanın, hava atın kültürüne karşı hiç kimse ses çıkarmıyor. Mesaj şudur ki, ahlakın modası geçmiştir. Vicdan, süt çocukları içindir. Ve en önemli tek emir, başkası tarafından yakalanmayacaksın emridir. Kardeşlerim, bu maalesef etrafımızdaki dünyayı tanımlıyor. Umutsuzluğa düşerek ellerimizi ovuşturuyor ve böyle bir dünyada nasıl sağ kalacağız diye merak ediyor muyuz? Hayır. Aslında İsa Mesih'in sevindirici haberinin hayatlarımızda olduğunu ve ahlakın modasının geçmediğini biliyoruz ki Bize yol gösterecek bir vicdana sahibiz ve kendi hareketlerimizden biz sorumluyuz.
Although the world has changed,
dünya değişse de Tanrı'nın yasaları değişmez. Bu yasalar değişmedi. Bunlar değişmeyecek. 10 emir adı üzerinde emirdir. Bunlar tavsiyeler değildir. Tanrı bu emirleri İsrail çocuklarına verdiği zaman bu emirler nasıl gerekli olmuşsa bugün de aynı şekilde gereklilerdir. Eğer dikkatli bir şekilde dinlersek şimdi burada bize konuşan Tanrı'nın sesinin yankılandığını duyacağız. Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Kendine put yapmayacaksın. Tanrı'nın, Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Sabit gününü kutsal sayarak anımsa. Annene, babana saygı göster. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Göz dikmeyeceksin. Davranış kurallarımız kesindir. Bunlar için pazarlık yapılamaz. Bunlar sadece on emirde değil, ayrıca kurtarıcı dünyada yürürken bizlere vermiş olduğu dağdaki vaazda da bulunur. Bunlar onun öğretilerinde bulunur. Modern vahiylerin sözlerinde bulunur. Cennetteki babamız dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Peygamber Mormon, Tanrı'nın tüm sonsuzluktan tüm sonsuzluğa kadar değişmeyeceğini söyler. Hemen hemen her şeyin değiştiği gibi görünen bu dünyada güvenebileceğimiz şey, sıkıca tutunabileceğimiz gemi demiri, Tanrı'nın sabitliğidir ki böylece güvende oluruz. Yoksa bilinmeyen sulara sürükleniriz. Bazı zamanlar dünyadaki insanların sizden daha fazlasıyla eğlendiğini düşünebilirsiniz. Bazılarınız kilisede bağlı olduğumuz davranış kurallarından dolayı kısıtlandığımızı hissedebilir. Kardeşlerim, size beyan ederim ki kurtarıcıyı takip ederken ve emirleri tutarken bize gelebilecek ruhtan başka hiçbir şey hayatlarımıza daha büyük bir sevinç ya da ruhlarımıza daha çok huzur getiremez. Bu ruh, çoğu insanın katıldığı türdeki etkinliklerde bulunamaz. Havari Pavlus şu gerçeği beyan etti. Doğal kişi, Tanrı'nın ruhu ile ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Doğal kişi kelimesi, eğer kendimizin böyle olmasına izin verirsek, herhangi birimizi de kastedebilir. Ruhsal şeylerden çok uzaklaşan bir dünyada tedbirli olmalıyız. En çok arzu ettiğimiz Tanrı Krallığındaki sonsuz hayatı elde etme sürecinde vazgeçmeyi reddetmek, standartlarımıza uymayan her şeyi geri çevirmek çok önemlidir. Zaman zaman fırtınalar yine kapımızı çalacaktır. Çünkü bunlar bu fani dünyadaki tecrübelerimizin kaçınılmaz bir parçasıdır. Eğer sevindirici haber temelimizde varsa ve kalplerimizde kurtarıcının sevgisi olursa, bunların üstesinden gelmek, bunlardan öğrenmek ve bunlarla başa çıkmak için daha hazırlıklı oluruz. Peygamber Yaşaya şunu bildirdi. Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu sürekli huzur ve güven olacaktır. Dünyada olmak ama dünyadan olmamanın anlamından çıkarılacağı gibi cennetteki babamızla dua yoluyla haberleşmemiz gerekir. O bunu yapmamızı istiyor. O dualarımızı cevap verecektir. Üçüncü Nefi'nin 18. bölümünde kaydedildiği gibi, kurtarıcı bizi şöyle uyarmıştır. Uyanık durup sürekli dua etmelisiniz ki ayartılmayasınız. Çünkü şeytan sizi istiyor. Bu yüzden babaya benim adımla sürekli dua etmelisiniz. Ve alacağınıza inanarak benim adımla babadan doğru ne isterseniz isteyin. İşte size verilecektir. Duanın gücü hakkındaki tanıklığımı yaklaşık 12 yaşındayken kazandım. Biraz para kazanmak için çok çalışmış ve 5 dolar biriktirmeyi başarmıştım. Özellikle 12 yaşındaki bir çocuk için büyük ekonomik krizin olduğu günlerde 5 dolar önemli bir paraydı. Babama toplam 5 dolar olan bütün bozuk paralarımı verdim. O da bana geri olarak 5 dolar kağıt para verdi. O 5 dolarla almayı planladığım özel bir şey vardı. Ama bunca yıldır hala ne olduğunu hatırlayamıyorum. Sadece o paranın benim için ne kadar önemli olduğunu hatırlıyorum. O zamanlar çamaşır makinemiz yoktu. Bu yüzden annem çamaşırlarımızı her hafta yıkanması için çamaşırhaneye gönderirdi. Bir iki gün sonra ıslak çamaşır dediğimiz çamaşırlar bize geri gönderilir. Annem de onları arka bahçeye kurumaları için asardı. Kağıt 5 dolarımı kot pantolonumun cebine koymuştum.
As you can probably guess,
ve tahmin edebileceğiniz gibi kot pantolonum cebinde unuttuğum parayla çamaşırhaneye gönderilmişti. Ne yaptığımı fark ettiğimde çok endişelendim. Biliyordum ki çamaşırhanede çamaşırlar yıkanmadan önce cepler düzenli olarak kontrol edilirdi. Eğer param bu süreç içinde fark edilip alınmadıysa, paramın pantolonum yıkanırken kesinlikle cebimden düşeceğini biliyordum. Belki de çamaşırhanede çalışan birisi bulup sahibine vermek istese de kime vereceğini bilemeyeceği için parama sahip çıkacaktı. Anneme parayı cebimde unuttuğumu söylediğimde sevgili annemin de onayladığı bir gerçek vardı ki 5 dolarımı geri alabilme şansım çok azdı. O parayı istiyordum. O paraya ihtiyacım vardı. O parayı kazanmak için çok çalışmıştım. Yapabileceğim tek bir şey olduğunun farkına vardım. Büyük bir üzüntüyle cennetteki babaya döndüm ve ona paramın ıslak çamaşırlar geri gelinceye kadar pantolonumun cebinde güvenli bir şekilde durması için yalvardım. İki uzun günün ardından çamaşırlarımızı getirecek kamyonun geleceğini bildiğim vakit pencere kenarında oturup bekledim. Kamyon kaldırıma yaklaştığında kalbim sıkışıyordu. Islak çamaşırlar içeri alınır alınmaz kot pantolonumu kaptım ve odama koştum. Titreyerek elimi cebime soktum. Bir şey bulamayınca aniden her şeyin bittiğini sandım. Ve sonra parmaklarım o ıslak 5 dolarlık kağıt paraya dokundu. Onu cebimden çıkarırken yüreğime su serpilmişti. Cennetteki babama yürekten dua ederek şükrettim. Çünkü o benim duama cevap vermişti. O zamandan beri sayısız dualarım cevaplandı. Cennetteki babamla dua yoluyla iletişim kurmadığım hiçbir gün olmadı. Bu çok değer verdiğim bir ilişkidir ki bu ilişki olmadan tamamen kaybolacağımı biliyorum. Eğer cennetteki babanızla bu tür bir ilişkiniz yoksa bu hedef için gayret göstermenizi teşvik ediyorum. Böyle yaptığınızda bu dünyadaki geçici ikametimiz sırasında her birimizin ruhen hayatta kalabilmesi için gerekli olan onun ilhamını ve rehberliğini hayatınızda almaya hak kazanacaksınız. Ancak bunları aradığımızda bu tür ilham ve rehberlik onun tarafından bize verilecek ücretsiz hediyelerdir. Ne kadar güzel hazinelerdir onlar. Cennetteki babam verdiği ilhamla benimle konuştuğunda her zaman boynum bükük kalır ve minnettarlık duyuyorum. Bu ilhamları fark etmeyi, onlara güvenmeyi ve onlara uymayı öğrendim. Tekrar tekrar bu tür ilhamlar aldım. Buna ilişkin dramatik bir olay, 1987 Ağustos ayında Almanya Frankfurt Tapınağı'nın adanması sırasında oldu. Başkan Ezra Taft Benson, adamanın ilk bir iki gününde bizimle beraberdi ama geri döndü. Böylece geri kalan toplantıları yönetme fırsatım oldu. Cumartesi günü Frankfurt Tapınağı bölgesinde olan Hollandalı üyelerimiz için bir toplantı düzenledik. Hollanda'dan gelen olağanüstü liderlerimizden biri olan kardeş Peter Murick'i iyi tanırdım. Toplantıdan hemen önce kardeş Murick'in toplantı sırasında kendi Hollandalı üye kardeşlerine konuşması gerektiğine ve hatta ilk konuşmacı olması gerektiğine dair açık bir izlenim duydum. O sabah tapınakta onu görmediğim halde alan başkanımız yaşlı Carlos E. Asa'ya Peter Murick'in bu toplantıya katılıp katılmadığını sormak için bir not uzattım. Toplantıyı başlatmak için ayağa kalkmadan hemen önce yaşlı Asa'dan kardeş Murick'in aslında toplantıda olmadığını ve başka bir yerde meşgul olduğunu ve ertesi günkü tapınak toplantısına askerlerin üye olduğu destek birimleriyle katılmayı planladığını belirten bir not bana geri geldi. İnsanlara hoş geldiniz deyip programı açıklamak için kürsüye çıktığımda çok belirgin bir şekilde yine Peter Murick'in ilk konuşmacı olmasını anons etmem gerektiğine dair bir ilham aldım. Bu bütün içgüdülerime karşı bir şeydi. Çünkü daha yeni yaşlı Esay'den kardeş Murick'in kesinlikle tapınakta olmadığını öğrenmiştim. Aldığım ilhama güvenerek buna rağmen koronun bir şarkı sunacağını, dua edileceğini ve sonra da ilk konuşmacımızın kardeş Peter Murick olacağını duyurdum. Koltuğuma geri döndüğümde yaşlı Esay'a doğru baktım. Ve yüzündeki telaşlı bakışı gördüm. Sonradan bana kardeş Murick'i ilk konuşmacı olarak açıkladığımda kulaklarına inanamadığını söyledi. Onun notunu aldığımı ve hatta okuduğumu bildiğini ama kardeş Murick'in tapınağın hiçbir yerinde olmadığını bilmeme rağmen neden onu konuşmacı olarak anons ettiğimi anlamadığını söyledi. Bunların hepsi gerçekleşirken Peter Murick, Poststrasse'da bulunan kilisenin alan bürolarındaki bir toplantıdaydı. Toplantısı devam ederken birden o zaman bölge temsilcisi olan yaşlı Hawks'a döndü ve ona beni tapınağa ne kadar çabuk götürebilirsin diye sordu. Küçük spor arabasını oldukça hızlı sürmesiyle bilinen yaşlı Hawks cevap verdi. Seni 10 dakikada oraya götürebilirim. Ama tapınağa neden gitmen gerekiyor? Kardeş Murick, tapınağa neden gitmesi gerektiğini bilmediğini ama oraya gitmesi gerektiğini bildiğini itiraf etti. İkisi tapınağa doğru hemen yola koyuldular. Muhteşem bir koro şarkısı söylenirken Peter Murick'i her an görebilirim diye etrafıma bakınıyordum. Onu göremedim. Ama paniğe kapılmadığımın farkına vardım. Her şeyin yolunda gideceğine dair tatlı, inkar edilemez bir güven duygusunu hissettim. Kardeş Murick tam açılış duası biterken hala neden orada olduğunu bilmeksizin tapınağın ön kapısından içeri girdi. Koridordan aceleyle yürürken ekranda beni gördü ve şimdi kardeş Peter Murick'i dinleyeceğiz anonsumu duydu.
To the astonishment of Elder Asay.
Yaşlı Hüseyin şaşkın bakışları altında Peter Murick hemen odaya girdi ve kürsüdeki yerini aldı. Toplantıdan sonra kardeş Murick ve ben konuşmasına başlamadan önce neler olduğunu konuştuk. Sadece bana değil, aynı zamanda o gün kardeş Peter Murick'e de verilen bu ilham üzerinde çok düşündüm. Bu müthiş tecrübe bana böyle bir ilhamı almak için layık olmanın önemi hakkında inkar edilemez bir tanıklık sağladı. İlham geldikten sonra bu ilhama güvenmemiz ve bunu uygulamamız gerekir. Hiç şüphem yok ki Rab, Frankfurt Tapınağı'nın adanma toplantısında bulunanların Rabbin hizmetçisi kardeş Peter Murick'in güçlü ve dokunaklı tanıklığını duymalarını istemişti. Sevgili kardeşlerim, cennetteki babamızla olan iletişimimiz, ona ettiğimiz dualar ve onun bize verdiği ilhamlar dahil, hayatın fırtınalarına ve sıkıntılarına karşı durabilmemiz için gereklidir. Rab bizi şöyle davet eder. Bana yaklaşın ve ben de size yaklaşacağım. Beni özenle arayın ki beni bulabilirsiniz. Böyle yaptığımızda doğruluk adına güçlü ve dayanıklı bir şekilde ayakta durabilmemiz, kutsal yerlerde durabilmemiz ve kımıldamamamız için gereken isteği ve cesareti temin eden onun ruhunu hayatlarımızda hissedeceğiz. Değişiklik rüzgarları etrafımızda eserken ve toplumdaki ahlaki değerler kendi gözlerimizin önünde parçalanmaya devam ederken, Rabbin kendisine güvenenlere verdiği değerli sözlerini hatırlayalım. Korkma, çünkü ben seninleyim. Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Dilerim ki bu tür kutsamalar bizim olur. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kutsal adıyla dua ediyorum. Amin.
Our Father in heaven, we
cennetteki babamız, biz senin önüne alçak gönüllüğümüzle geliyoruz. Bu konferans alanında duyduğumuz müzik ve sözler için minnettarlığımızı ve peygamberimiz için minnettarlığımızı sunuyoruz. Biz minnettarız ki onun sözlerini duyduk. Dua ediyoruz ki buradan buradan ileri doğru sözlerini anlayarak gidebilelim ki sana daha yaklaşabilelim. Bize yardım et ki bize verilen bu kutsal gereği oğlun gibi olmamız gerektiğini yerine getirebilelim. Ve buradan ayrılırken bu emirlere uymamız gerektiğini kalbimize alabilelim. Dua ediyoruz ki senin sözlerin dünyanın her tarafına yayılabilsin. Eğer böyle bir istek varsa sana gelinebilsin ve bize söz verdiğin nimetler alınabilsin. Bize yardım et ki burada hissettiklerimizi hatırlayabilelim ve içimizdeki isteği daha da geliştirebilirim ki isteğimizi daha güçlü ve açık hale getirebilirim. İsa Mesih'in adıyla, amin.
This has been a broadcast of the
İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 181. yarı yıllık genel konferansının yayınını izlediniz. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri arasından seçilmiştir. Müzik Mormon Tabernacle Korosu tarafından sağlanmıştır. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.